Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Azar 1399, Hicri Kameri 15 Rebiyusani 1442 ve Miladi Takvimle 1 Aralık 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye basınından seçmeler, COVID-19 sayesinde AIDS ile dünya mücadele günü, İranlı başarılı bayanlar ve İran dünyada hangi konumda adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Meclis Başkanı Gadibov, şehit Fahrizade'nin suikast emrini verenlerin cezalandırılması gerektiğini söyledi. Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın şehit Fahrizade ile ilgili terör konusunda tutumunu açıklaması gerektiğini bildirdi. Rusya, İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik terör saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı, Nijeryalı çiftçilerin öldürülmesini kınadı. Türkiye Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın inatla görüşmelerden imtina ettiğini söyledi. Şimdi haberler.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilimcisine suikast düzenleyen organize terör eylemi emrini verenlerin cezalandırılmasının Tahran'ın vazgeçilmez hakkı olduğunu bildirdi. Galibaf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Uluslararası Birlik Başkanı ve İslam ülkeleri parlamentoları genel sekreterlerine ve bazı parlamentoların başkanlarına gönderdiği ayrı mesajlarda İran'ın önde gelen nükleer ve savunma bilimcisi Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastı kınadı. Galibaf açıklamasının devamında şehit Fahrizade suikastının onun İranlı bilim adamlarından oluşan bilim ekibini, kadın ve çocuklar dahil İran vatandaşlarına korona tanı için ilk yerli kit ve aşının üretimi ve de ölümcül hastalığı durdurmak için uluslararası çabalarda yer aldığı bir zamanda yapılmasına dikkat çekti. Bu arada İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, şehit Fahrizade'nin şehit edilmesinin hemen ardından İstihbarat Bakanlığı'na bağlı ekiplerin her türlü çabayı göstererek birçok ipucu elde ettiklerini ve davayı her yönüyle takip ettiklerini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Instagram'da Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Asya bölgesine acil ziyaretleri, Suudi Arabistan'daki üçlü toplantı ve Siyonist rejim İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamaları gerginlik ve yıkım yaratma girişimine işaretli. Bunların İran'a yönelik zalimce yaptırımların ve gerginliğin kaldırılması için oluşturulan atmosferi yok etmenin en bariz göstergesi olduğunu söyledi. Fars Haber Ajansı'na göre Zarif Instagram sayfasında İran'a karşı iki istihbarat karşıtı kampanya ve psikolojik savaşı anlattı ve bugünlerde başarısız olan politikanın kurucularının ve destekçilerinin İran'ın kahraman milletine azami baskı yapmaya çalıştığını duyurdu. Trump yönetiminin son günlerini gerginlik yaratmak ve İran'a yönelik zalimce yaptırımların kaldırılması için oluşan atmosferi yok etmek olduğunu bildirdi. Zarif, İran'ın nükleer ve savunma alanındaki bilim insanlarından Fahrizade suikastına da atıfta bulunarak bu terör eylemiyle aynı zamanda Pompeo, Netanyahu ve Suudi Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın boş kuruntularının gerçekleşmesi için hazırlanan psikolojik savaş ve karşı istihbarat planının tamamlanmaya çalışıldığını söyledi. Zarif, Pompeo'nun bölgeye acele seyahatlerinin, Suudi Arabistan'da üçlü bir görüşmenin ve Netanyahu'nun açıklamalarının maalesef Cuma günü korkakça bir terör eylemi ve önde gelen İranlı bir bilim insanının şehadetiyle sonuçlanan bu komployu göz önüne serdiğini söyledi.
Kuveyt ve Afganistan Dışişleri Bakanları, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ile yaptıkları görüşmede, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehit edildiği terör saldırısını kınadılar. Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer, Zarif ile yaptığı telefon görüşmesinde bu terör saldırısını kınayarak terörün tüm şekillerinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Görüşmede ayrıca iki ülke arasında demir yolları ve su alanı dahil ikili ilişkiler ve işbirliği gündeme geldi. Bu arada Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmet Nasır El Muhammed El Sabah da Zarif ile yaptığı görüşmede şehit Fahrizade'nin teröre kurban gittiği saldırıyı kınadı. Daha önce de Rusya, Venezuela, Güney Afrika, Katar, Türkiye ve birçok ülke İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin şehit edildiği terörist saldırıyı kınamışlardı.
İran'ın Viyana'da bulunan Birleşmiş Milletler Kurumları nezdindeki Büyükelçisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan şehit Muhsin Fahrizade'ye yönelik terör saldırısıyla ilgili tutumunu şeffaf bir şekilde açıklamasını istedi. Fars Haber Ajansı'na göre Garipabadi, Ajans Genel Sekreteri Rafael Grossi'nin başta İran olmak üzere hiç kimse denetimleri azaltarak veya kısıtlamayla kazanmaz şeklindeki açıklamasına tepki göstererek ajanstan şehit Fahrizade'nin şehadetine neden olan terör saldırıyla ilgili tutumunu şeffaf bir şekilde göstermesini beklediklerini söyledi. Garipabadi, ajans tarafından en çok denetlenen ve çeşitli taahhütlerin yerine getirmesinde en şeffaf nükleer programa sahip olan İran gibi bir ülkeye karşı tutumunu sorgulayarak ancak ajansın da İran'ın bilim adamlarının suikast tehdidi altında veya terör tehdit altında olması, nükleer tesislerin saldırı tehdidi altında olması veya sabotaja uğraması karşısında temel ve acil sorumluluğunun olduğunu bildirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran İslami Şura Meclisi'nin Avrupa'nın nükleer anlaşma karşısında taahhütlerini yerine getirmemesi halinde İran'ın ek protokolü durdurmasına dair bir stratejik plan hazırlayabileceğini de açıklamasına tepki göstererek hiç kimse denetçileri kısıtlamayla kazanamaz şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Lübnan Müslüman Alimler Meclisi pazartesi günü İslam İnkılabı rehberi ve İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine İranlı nükleer ve savunma bilimci Dr. Muhsin Fahrizade'nin şehadeti münasebetiyle taziye mesajı gönderdi. Lübnan Müslüman Alimler Meclisi Dr. Fahrizade'nin şehadetiyle ilgili taziyelerini bildirirken Amerika ve Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti ve Diriliş Cephesi'nin ilerlemesini asla durduramayacağını belirtti. Lübnan Müslüman Alimler Meclisi, eski Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Abbas Musevi, Lübnan Hizbullah Üst Düzey Komutanı Hac İmad Mugniye ve Kudüs Gücü Komutanı Kor General Kasım Süleymani ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Mühendis'in şehit edilmesinde Amerika ve Siyonist İsrail'in cinayetlerini kınarken, Amerika ve İsrail bu terörist eylemlerin sadece diriliş cephesini İslam ümmetinin yüce hedeflerine daha kararlı bir şekilde ulaşmaya zorlayacağını bildirmelidir dedi. Lübnan Müslüman Alimler Meclisi İslam İnkılabı rehberini biatlerini tekrarlarken, İran İslam Cumhuriyeti'nin uygun zamanda münasip, kararlı ve akıllıca cevap vereceğine inandıklarını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'ye yapılan suikastı kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Fahrizade cinayetinin arkasındaki isimlerin ve söz konusu olayı siyasi amaçlar için kullananların sorumlu tutulmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Söz konusu terör saldırısının kışkırtıcı doğasına ilişkin derin endişe duyuyoruz. Zira cinayetin bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı ve bölgedeki çatışmaların fitilini ateşlemeyi hedeflediği açıktır denildi. Açıklamada olaya ilişkin tüm tarafların gerginliği arttırmaya yönelik adımlardan kaçınması yönünde çağrıda bulunuldu.
İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengene, petrol ihraç eden ülkeler OPEC üyeleri arasında üretim kesintilerinin konusunda anlaşmazlıkların olduğunu söyledi. Mehr Haber Ajansı'na göre İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengene, dün petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in 180. toplantısının kulisinde yaptığı açıklamada 7 milyon 700 bin varil petrol üretim azaltılmasının uzatılması konusu gündeme geldi. Ancak anlaşmak zor olacak dedi. İran Petrol Bakanı, bazı OPEC üye ülkeleri üretimi azaltma anlaşmasının uzatılmasına karşı çıkıyor ve bu da işleri zorlaştırıyor ifadesini kullandı. Petrol ihraç eden ülkeler teşkilatı OPEC'in 180. toplantısı, bu kuruluşun petrol ve enerji bakanlarının da katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Nijerya'nın Borno eyaletinde çiftçilere yapılan saldırı şiddetle kınadı. Hatipzade yaptığı açıklamada bu elim olaydan ötürü kurbanların ailelerine ve Nijerya devletine başsağlığı diledi. Boko Haram teröristlerinin Nijerya'nın kuzeydoğu bölgesindeki çiftçileri saldırısında en az 110 kişi hayatını kaybetti. Bu arada Birleşmiş Milletler, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Borno eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 110 çiftçinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor, yanlış yapıyorlar dedi. Türkiye Savunma ve Güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda talimat veren Bakan Akar, Türk bayraklı Rosalin A isimli ticari geminin 22 Kasım'da uluslararası hukuka aykırı olarak açık denizde de durdurularak aranmasına temasla, gemide tamamen insani yardım malzemesi bulunuyordu. Bununla alakalı hukuki planda yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık, yapıyoruz dedi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilişkinde Akar şunları söyledi. Gerginliği arttıran, olayları tırmandıran biz değiliz. Biz gerçekten diyalog, iyi komşuluk ilişkileri içinde sorunlarımızı konuşarak, görüşerek çözüm yönünde yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Maalesef komşumuz bu konuda inatla konuşmalardan, görüşmelerden imtina ediyor. Başka kapılarda çözüm arıyor. Türkiye ve Yunanistan'ın iki komşu ülke olarak diyalogla sorunlarının büyük bir bölümünü çözebileceğini vurgulayan Akar şöyle devam etti. Bunları konuşalım, görüşelim diyoruz. Bu konuda karşılıklı güven arttırıcı önlemler çerçevesinde görüşebiliriz. İstikşafi görüşmeler çerçevesinde görüşebiliriz. NATO Genel Sekreterinin öncülüğünde ayrıştırma usulleri adı altında yapılan görüşmelerde görüşebiliriz. Bütün bunların hepsi açık olmakla beraber maalesef çok aykırı bir şekilde duruş sergiliyor ve bunlardan kaçınıyorlar.
Amerika'nın NATO daimi temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'un Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu belirtti. Video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Amerika'nın NATO daimi temsilcisi, Sinop'ta tüm hedeflerin vurulduğu S-400 atış testlerinin ardından Washington'da artan rahatsızlığa ilişkin değerlendirmede bulundu. Amerikalı yetkili, bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hatta sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz, dedi. Amerikalı diplomat, S-400 meselesinin Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerde ana rahatsızlık faktörü olduğunu da söyledi. Bilindiği gibi Amerika S-400 testine misilleme olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkartmıştı. Amerikalılar NATO üyesi devletlerden birinin Rus sistemini kullanmasının NATO savunma duvarını zayıflattığını iddia ediyor.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 30 Kasım pazartesi günkü korona tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Dün itibariyle 6514 ağır hasta tespit edilirken toplam vaka sayısında ise rekor yaşandı. Öte yandan Türkiye'deki toplam hasta sayısı da 500 bini geçti. Dün iyileşen 4485 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 400727'ye yükseldi. Bu arada İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği sokağa çıkma kısıtlamaları konulu genelge kapsamında yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.05, hafta sonu cuma 21'den pazartesi 5'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.
Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de yüzlerce kişi Amerikan askerlerinin yasa dışı varlığını protesto etti. El Meyadin'e göre Haseke'nin güneyindeki köy sakinleri pazartesi günü düzenlenen bir gösteride ülkelerine karşı tek taraflı yaptırımları kınarlarken Amerika ve Türkiye işgal güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmelerini istediler. Göstericiler, Amerikalıların Suriye petrolünü, diğer zenginliklerini ve tarım ürünlerini çalmalarını kınarlarken, Amerikan güçlerinin bu siyasette bölge yerlilerini göçe zorlayarak buraları ele geçirmeye çalıştığını bildirdiler. Bu arada Haseke'nin güneyindeki bazı sakinler, Suriyeli gençlerin Amerikan destekli Suriyeli Kürt demokratik güçleri tarafından tutuklanıp kaçırılmasını protesto ettiler. Protesto olarak göstericiler şehrin ana yolunu taş ve lastiklerle kapatarak tutukluların derhal serbest bırakılmasını istediler.
Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, özerk Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mesajda Rusya bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyor derken, Filistinli grupların birlik ve beraberliğinin ve de Filistin halkına sosyal ve iktisadi yardımlara vurgu yaptı. Filistin halkıyla dayanışma günü münasebetiyle Mahmud Abbas'a mesaj gönderen Putin, Rusya Filistin ile çeşitli alanlarda dostane ilişkiler ve yapıcı işbirliği geliştirmeye kararlı ve ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde Filistinlilere yardım etmeye hazırdır, dedi. Putin, Rusya Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkını kullanma ve komşularıyla barış içinde yaşama konusunda destek vermeye devam ediyor, dedi. Rusya son yıllarda bağımsız bir Filistin devletine duyulan ihtiyacı defalarca vurguladı.
Amerika'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından açıklanan resmi sonuçlara göre Joe Biden'ın Arizona eyaletini kazandığı açıklandı. Buna göre Biden, 3.4 milyon oyun kullanıldığı eyalette sadece 10.457 oy ve %0.3'lük farkla Cumhuriyetçi rakibi Trump'ı geride bıraktı. Amerika'da tüm eyaletlerdeki seçim sonuçlarının 8 Aralık'a kadar tescil edilmesi ve belirlenen toplam 538 delegenin 14 Aralık'ta başkent Washington DC'de oylarını kullanması bekleniyor.
Ve Amerika'nın seçilmiş başkanı Joe Biden, Janet Yellen'i Hazine Bakanlığı'na önerdi. Yellen, Hazine Bakanlığı'na getirdiği takdirde Amerika'nın ilk kadın Hazine Bakanı olacaktır.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Savaşı'nda istihbari ihtilaflar yaşamaları başlıklı yorumla sabah yorumlarına devam ediyoruz. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri 2015 yılından itibaren Suudi koalisyonunda birleşerek Yemen'e karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Daha sonra ise Arabistan sırf Mustafa Mansur Hadi hükümetine ve Birleşik Arap Emirlikleri de Yemen Güney Geçiş Konseyi'ne destek vermeye başlayınca iki taraf arasında ciddi ihtilaflar oluştu. Çünkü Mansur Hadi ve Güney Geçiş Konseyi güçleri sık sık birbiriyle çatıştı. Siyasi ve askeri anlaşmazlıkların ardından Suudi Arabistan'ın istihbarat merkezleriyle Birleşik Arap Emirlikleri arasında Yemen Savaşı'ndaki ihtilaflar ve farklılıklar da arttı. 69. ayına giren ve 26 Mart 2015'te Yemen'e karşı başlatılan savaşın iki temel aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Savaştan yaklaşık bir yıl sonra Riyad ile Ebu Dhabi arasındaki farklı siyasetler ve ihtilaflar kamuoyuna yansıdı. Anlaşmazlıkların ana sebebi Yemen'de etki alanlarıdır. Ebu Dhabi stratejik Sokotra adası üzerinde odaklanarak adanın kontrolünü ele geçirmeye çalışmasıyla Riyad yeni bir rakip ile karşı karşıya kaldı. Suudi Arabistan başlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumuna karşı çıksa da savaşta Ebu Dhabi'nin kendisine eşlik etmesini sürdürmesi için Sokotra'daki etkinliğini kabul etmesi gerekiyordu. Coğrafi etkinliğe ek olarak iki tarafın siyasi nüfuz konusunda da ciddi ihtilafları ve farklı hedefleri vardı. Birleşik Arap Emirlikleri Abdurrahman Mansur Hadi'nin kabinesinde kendisine yakın kişilerin bulunmasını talep etti ancak hem Mustafa Mansur Hadi hem de Arabistan buna karşı çıktı. Bu yüzden Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'ni kurdu ve görevden uzaklaştırılmış Aden valisi El-Zubeydi'yi konsey başkanlığına atadı. Şimdi bu konsey Mustafa hükümet için önemli bir rakip olmasına ilaveten bir bakıma Yemen'in güneyinde Mansur Hadi hükümetine siyasi ve askeri açıdan daha üstün bir duruma sahip paralel bir hükümettir. Bu durum Yemen'in güneyinde Riyad ve Ebu Dhabi'nin paralı askerler arasında ciddi çatışmalara yol açtı. Güney Yemen'deki Abyan eyaleti onlarca insanın hayatını kaybetti veya yaralandı mevcut çatışmaların alanına dönüştü. Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıklar istihbarat alanına da sıçramıştır. Haliç online internet sitesi geçtiğimiz günlerde Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat merkezleri arasındaki gizli ihtilafları açıkladı ve koalisyondaki Suudi güçleri komutanlarının koalisyona katılan ülkelerin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbarat merkezlerinin yeniden yapılandırılması çağrısında bulunduğunu yazdı. Bu anlaşmazlıklar ve özellikle istihbarat alanındaki ihtilaflar göz önünde bulundurulduğunda Yemen Savaşı'nda Ebu Dhabi ile Riyad arasındaki güvensizliğin büyük ölçüde arttığını gösteriyor. Bu güvensizlik Yemen'de olan Suudi istihbarat servislerinin Veliaht Muhammed bin Selman'a Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servislerinin Mustafa hükümete bağlı gruplar ve teşkilatın fethi için kasten askeri güçleri ve özellikle hava kuvvetlerini yanılttığını duyuracak kadar arttı. Öte yandan istihbarat ihtilaflarının artmasıyla birlikte Suudi koalisyonun savaştaki kırılganlığı ve çatlaklarda artış kaydetti. Yemen ordusunun ve halk komitelerinin savunma ve saldırı gücü zaman içinde büyük ölçüde artmış ve Suudi topraklarının derinlikleri Yemen füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınmıştır. Ancak Suudi istihbarat servisi Birleşik Arap Emirlikleri yaşadığı ihtilafları Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne karşı kırılganlığın artmasının hedefi olarak görüyor. Görünen o ki Birleşik Arap Emirlikleri savaşın askeri meselelerinden uzaklaşarak Yemen'deki siyasi ve coğrafi etkisini artırmaya çalışıyor ve savaşta Riyad'a rakip olarak hareket ediyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ikinci yorumumuz Afrika'da radikalizmin körüklenmesi başlığı altında. Batı Asya'nın çeşitli yerlerinde terörist grupların görece yenilgisiyle bu gruplar şimdi Afrika'nın farklı bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırmaya başlamıştır. Son olayda Boko Haram terör grubu, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kasabası yakınlarındaki Hoşube köyünde 110'dan fazla balıkçı ve çiftçiyi katletti. Bu katliam Boko Haram'ın 2009'da merkezi hükümete karşı silahlı ayaklanmaya başladığı Borno eyaletindeki ilk yerel seçimlerle eş zamanlı yapıldı. En önemlileri Batı Afrika'da Boko Haram ve Sahra bölgesi ülkelerinde IŞİD olan terörist grupların faaliyetleri özellikle son aylarda yoğunlaşmıştır. Terör gruplarının faaliyetlerinin artması ve güçlenmesi çeşitli açılardan incelenip ele alınabilir. Seçim sırasında Boko Haram'ı ortadan kaldırmaya söz veren Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari de dahil bazı Batı Afrika ülkelerindeki yetkililerin sloganlarına rağmen bu konuda pratik bir çalışma yapılmamış, ciddi bir adım atılamamıştır. Bütçe eksikliği, uzman askeri personelin olmayışı, iç çekişmeler, ekonomik sorunlar, yoksulluk ve işsizlik ve perde arkası anlaşmalar, Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeyinde de faaliyet göstermesine ve diğer bölgelere yayılmasına neden olmuştur. Bölge ülkelerinin iç işlerine yönelik artan dış müdahale, terörist grupların faaliyetlerini de yoğunlaştırmıştır. Suudi Arabistan ve Siyonist rejim gibi bazı aktörlerin bölgeye sızma çabaları, bağlı hükümetlere silah ve askeri teçhizatın yanı sıra terörist gruplara da gizli askeri silah temin edilmesine yol açmıştır. Öte yandan son yıllarda Afrika ülkeleri kötü ekonomik durumları sonucunda ortaya çıkan krizler nedeniyle terörist grupların faaliyetlerinin artması için elverişli zemin hazırlanmıştır. Çok korkunç ekonomik durum sonucu yaygın şekilde işsiz kalan gençlerin iktidarda olan siyasi sistemlere karşı hayal kırıklığı ve ümitsizliği terörist grupların lehine olmuş. Böylece gençleri kolayca kendilerine çekip eğitebilirler ve onları terör saldırılarında kullanabilirler. Siyaset uzmanlarından Muid Baciz bu hususta şöyle diyor. Bu ülkelerin sınırlarındaki güvensizlik, artan yoksulluk, geniş çöller, su kıtlığı ve kamu tarım alanlarındaki aşiret sorunları gibi durumlar, Afrika ülkelerindeki tekfirci ve terörist grupların varlığının artmasına önemli rol oynuyor. Terörist grupların özellikle IŞİD'in Suriye ve Irak'taki ağır yenilgisi, Afrika kıtasındaki topraklarını genişletmesi ve güçlendirilmesinin bir başka nedenidir. Bu hedefe ulaşmak için IŞİD ve bağlı gruplar ve çeteler güçlerini Afrika kıtasının bazı ülkelerine aktarmışlardır. Öte yandan Libya, Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali ve Mali gibi ülkelerde devam eden siyasi ve ekonomik krizler terörist gruplara faaliyetlerini genişletme ve artırma fırsatı verdi. El Mısır Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde silahlı gruplar ve silahlı çatışmalar araştırmacısı olan Taki El Neccar'a göre IŞİD, Suriye ve Irak'taki ana üslerini kaybetti. Ancak şimdi Afrika'daki teröristlerin ve radikalizm yanlılarının faaliyetleri için gerekli zemin sağlandığından dolayı bu kıtayı merkez olarak seçti. Görünen o ki eğer yerel yetkililer, özellikle terörle yüz yüze olan ülkelerin yetkilileri terörün yayılmasına ve teröristlerin terör estirmesine müsaade edip bu girişimlerle mücadele çerçevesinde ciddi adım atmayıp Batı ülkelerinin politikalarına ve yardımlarına göz dikerlerse bu kıta giderek daha fazla riske girerek güvensiz hale gelecektir. Böylece Afrika terörist grupların cirit attığı alana dönüşecektir. Sadece Afrika uluslarının kaynakları ve zenginlikleri yağmalanmakla kalmayacak, aynı zamanda artan dış müdahaleyle kıta bir kez daha farklı bir biçimde sömürgeciliği yaşayacaktır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Azar 1399, Hicri Kameri 15 Rebiyusani 1442 ve 1 Aralık 2020 Salı. ...99 yıl önce bugün Hicri Şemsi takvimle 11 Azer 1300 yılında İran'da mücadeleci Mücahiddin alimi Mirza Kuşeykan Cengeli, İran'ın dönem diktatörü Rıza Han tarafından şehit edildi. Kuşeykan gençken dini okullarda eğitim gördü ve bu alanda zirveye ulaştı. O ardından özgürlükçü gruplara katıldı ve başlattığı mücadele sürecini de sürdürmek için Tahran kentine gitti. Mirza Kuşeykan 1. Dünya Savaşı sırasında İran'ın o dönemdeki olumsuz şartları ve İran topraklarının yabancıların işgali altında olduğunu dikkate alarak İstanbili düşüncesine katılarak askeri teşkilat oluşturmakla istibdat düzeni ve sömürgecilere karşı mücadele sürecini başlattı. 1919 yılında İngiltere-İran arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca İngilizlerin İran'daki nüfuzunun daha da artırılması planlandı. Ancak bu anlaşmanın kurulması başta Mirza Kuşeykan'ın liderliğini yaptığı Cengel Hareketi ve yabancı unsurların İran'daki müdahalelerine karşı olan hareketlerinin korunması zeminini oluşturdu. Gerçi Kuşeykan ilk başlarda göz alıcı zaferlerin altına imza attı, ancak daha sonraları devlet güçleriyle girdiği çatışmaların ardından eski Sovyetler Birliği ve İngilizlerin komploları ve hareket üyeleri arasındaki tefrikalar sonucu Kuşeykan güçleri dağıldı. Bu konu birkaç özgürlükçünün yakalanması ve şehit düşmelerine neden oldu. Mirza Kuşeykan güç toplamak için doğduğu bölgeden çıktı ve İran'ın kuzeyindeki ormanlarda aşırı soğuk hava yüzünden gücünü kaybetmişti. Rıza Han'ın piyonları onu takip ediyorlardı ve sonunda onu yarı canlı buldular ve kafasını bedeninden ayırarak orman kıyamının sona erdiğini göstermek amacıyla Rıza Han'a gönderdiler. ...47 yıl önce bugün 1 Aralık 1973'te Siyonist İsrail rejimi kurucularından bu rejimin de ilk başbakanı David Ben-Gurion öldü. İkinci Dünya Savaşı sırasında başta İngiltere olmak üzere diğer güçlerin desteğiyle dünya üzerindeki Yahudilerin Filistin topraklarına intikalleri sürecini hızlandıran Gurion, 14 Mayıs 1948'de Birleşmiş Milletler'in Filistin topraklarının Yahudi ve Filistin olarak ikiye bölünmesine dair planı onaylamasından 5 ay sonra bu rejimin ilk başbakanı olarak soykırımcı İsrail rejiminin varlığını da ilan etti. Ve bu olaydan birkaç saat sonra Amerika ve eski Sovyetler Birliği de bu rejimi resmiyete tanıdılar. Ben-Gurion 1953 yılına dek Siyonist İsrail rejimi başbakanıydı ve 1955 ile 1962 yılına dek bu görevi yeniden üstlendi. ...95 yıl önce bugün 1 Aralık 1925'te Almanya sınırlarının belirlenmesi konusunda Lucarne Anlaşması imzalandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransa Versailles Anlaşması'nı imzalamakla Almanya'daki bazı bölgeleri ele geçirerek ülkedeki Rhein Irmağı'na ulaşabildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
İşsizlik vurdu, doğum azaldı.
Yeni Asya.
Bilim Kurulu, kabine sorumlu.
Star.
Trump yönetiminden gider ayak Riyad Doha adımı. Zamanlaması dikkat çekti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 29 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Deva ve Gelecek Tek Adam rejimine karşı demokrasiyi güçlendirir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bir süredir aklımda dönüp dolaşıyordu. Yeni kurulan partiler muhalefeti dağıtıyor, demokrasiyi zayıflatıyor, ülkemizdeki tek adam rejimini güçlendiriyor ve diktatoryaya daha mı çok yaklaştırıyor? Bu görüşün kaynağı rejime tek adama karşı gelişen muhalefeti dağıtması görüşüdür. Bir de iktidarın parçası oldukları görüşüdür. Kurucularına bizim cenahtan bazı uç noktalarda ağır eleştiriler ve reddiyeler yöneltildiğini görürüz, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eleştiriler hesap sorar, kurucular sigaya çekilir. Ortak oldukları Recep Tayyip Erdoğan iktidarındaki pozisyonları, ortaklıkları dile getirilir. Aslında söylenmek istenen yoktur birbirinden farklılıklarıdır. En iyisi hepsi kahrolsunlardır. Önce iktidar dönemlerinin hesabını versinler, şöyle devrimci adam gibi öz eleştirilerini yapsınlar, sonra parti kursunlar ve legalite kazansınlar. Hiç mi hiç? Mesela Deva ve Gelecek Partisi'nin kuruluşlarının iyi olduğu ve demokrasi cephesini genişlettiği kanısındayım. Hele bu partilerin otoriter yönetimden ayrılanlar, kopanlar tarafından kurulduğu düşünülürse, daha da önem kazanır partileri. Bu partiler Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarının parçalanması, zayıflaması, dağılması ve Recep Tayyip Erdoğan otoritarizmanın giderek güçlenmesi dönemlerinin doğumlarıdır. Tek adam rejimi iktidarın güçlü halini resmetmez. Giderek artan otoritarizmi zayıfladığını, dağılmasının ifadesidir. Bu iki parti ve kurucuları Recep Tayyip Erdoğan partisi içinde varlıklarını sürdürememişlerdir. Recep Tayyip Erdoğan tek adamlaştıkça partisi içindekilere, tabii ki önde gelenlere iki seçenek kalıyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın suretleri olacaklar, her şeyi kabul edecekler ve liderin yüceltilmesine en büyük desteği verecekler ya da atıl ve sessiz kalacaklar ve güçlü kişilikleri ve cesaretleri varsa ayrılıp partileşecekler. Bugün AKP'nin kuruluş zamanıyla zerre ilgisi kalmamıştır. Ne söylemi, ne programı ve uygulaması ne de kurucuları açısından. Baş otoritenin partide yaptığı tam bir sıradanlaştırmadır. Sıradanlaşmayı kabul etmeyenler kenara itilmiş, işlevsizleştirilmiş, siyasetten arındırılmışlardır. Bunlar liderden aynı zamanda farklı görüşleri savunanlardır. Onların bir kısmı ayrılarak iki partide siyasi varlıklarını sürdürmeye karar verdiler. Türkiye sanıldığından çok daha büyük ve ağır bir siyasette, kültürde, ekonomide, toplumsal ilişkilerde kirlenme, kötüleşme yaşadı ve yaşamaktadır. Hele ekonomide, hele hukukta, hele temel insan hak ve özgürlüklerinde, hele üniversitelerde, hele ülkenin ve hazinenin kaynaklarını keyfi yönetmekte, çarçur etmekte ve peşkeş çekmekte, hele dış politika uygulamalarında ve tercihlerinde. Ve bu tablo ağırlaşarak sürüyor.
Taha Akyol, 29 Kasım tarihli Karar gazetesinde İktidar TÜSİAD'ı dinledi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. TÜSİAD'ın sesini kısmış bir iktidar, iki bakanla bir merkez bankası başkanına TÜSİAD'a göndererek görüşmelere başladı. Dün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile görüştüler. Görüşmeler devam edecek, elbette olumlu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'la Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ideolojik takıntılardan uzak rasyonel isimler. Adalet Bakanı Gül uygulamada kayda değer bir gelişme olmasa da reformun söylemini bari yürüten bir bakan diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
TÜSİAD'daki görüşmede aynı objektif dili konuştuklarını, çözümler konusunda görüş birliği olmasa bile önemli oranda görüş benzerliği olduğunu düşünüyorum. Hoşuna gitmeyen sesleri kısma, eleştirileri susturma alışkanlığı içindeki iktidarın nihayet çeşitli kesimleri dinleme ihtiyacını duymasını tabii ki önemsemek gerekir. İktidarın TÜSİAD'la sadece ekonomi değil, hukuk ve insan haklarını konuşacak olması dikkatinizi çekti, değil mi? Görüyor musunuz, ekonomi nasıl da hukukla, insan haklarıyla ilgilidir. Onun için TÜSİAD bu alanlarda raporlar yayınladı, açıklamalar yaptı ama iktidarın sert tepkileriyle karşılaştı. TÜSİAD'ın eski başkanlarından Muharrem Yılmaz, İhale yasası onlarca kez değiştirilen böyle bir ülkeye yabancı sermayenin gelmesi mümkün değildir demişti 23 Ocak 2014'te. Bu eleştiri karşısında ne yapılmalıydı? İhale yasasını nasıl bozmuşuz, nasıl düzeltmeliyiz diye araştırmalar, görüşmeler yapılmalıydı, değil mi? Ama Başbakan Erdoğan dünyanın hiçbir yerinde kendi ülkesini dışarıda kötüleyen bir işveren örgütü bulamazsınız. Dünyanın her yerinde bunun adı ihanettir diyerek TÜSİAD'ı suçlamıştı 28 Ocak 2014'te. Halbuki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aynı 2014 yılında şunları söylemişti. Sayıştay denetimi gözümüzü açtı. Elimden gelse kamu ihale kanunundaki tüm istisnaları kaldırırım. Avrupa Birliği mevzuatı neyse aynısını Türkiye'de uygulanması gerekir. 5 Kasım 2014. İstisnalar yani ihale açmadan istediğin şirkete iş verilmesi. Şimşek de etkili olmamıştı. Olaylar da gösterdi ki 2014 yılında kamu ihale kanununa yöneltilen o eleştiriler haklıymış. Ama dikkate alınıp düzeltmek yerine ihanetle suçlanıp konu kapatılmıştı. Ahmet Davutoğlu 2019'daki açıklamasında ihale kanunundaki istisnalar kanunun kendisini işlemez hale getirdi 22 Nisan 2019'da. Sadece TÜSİAD değil birçok kuruluşun eleştirileri oldu. Sadece ihale kanunu da değil, hukuk ve yargıyla ilgili birçok eleştiri oldu.
Mehmet Faraç 29 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde Bir Millet Nasıl Soyuluyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye'nin son 10 ayda dışarıya ödediği faiz 178 milyar dolarmış. Nereden bakarsanız bakın memleketin ekonomik olarak battığının tek kanıtı bile olabilir bu faiz talanı. Peki Türkiye dışarıya neden bu kadar bağımlı? Neden bu kadar faiz veriyor? Ve en önemlisi de bu kadar para kimden çıkıyor? AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte neredeyse her yıl birkaç yeni vergi ihdas ediliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşte her yeni vergide aynı sorular yanıt arıyor. Acaba yeryüzünde verginin vergisi alınan kaç ülke vardır? Halkı bu kadar vergi zulmü altında ezilen kaç memleket vardır? Peki 81 milyonun hatta doğmamış çocuğun bile yap işlet devret modeli köprü ve hastaneler üzerinden borçlandırıldığı bir ülkede geçen yıl 600 milyar liradan fazla vergi toplanırken devlet hala nasıl olur da dışarıya yüklü oranda faiz ödemeye devam ediyor? Bu sorunun şöyle bir yanıtı da var. Türkiye Cumhuriyeti yüzlerce çeşit vergi ile milletin cebindeki son kuruşa kadar alıyor ama çarpık ekonomik düzen yüzünden sistem yerine oturamıyor ve dışarıdan getirilen para için her ay milyarlarca dolar faiz ödeniyor. Ve tabii ki bu çelişki içinde milletin anasına küfreden yandaş müteahhitlerin milyarlarca liralık vergi borcunun silinmesini de kimse unutmuyor. 414 çeşit vergi yetmemiş. Ekonomileri çökmüş ülkelerde uygulanan zulüm yöntemlerinden biridir acımasız zam yağmuru. Yani başarısız siyasi iktidarlar ekonomiyi önce batırırlar, sonra da bunun ceremesini millete çektirerek zam üstüne zam yağdırırlar ve halkı nefes alamaz hale getirirler. İşte Türkiye'de millete kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almak konusunda birinciliği kimseye kaptırmıyor. Baksanıza, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kayıtlarına göre bu ülkede yurttaşlar 414 çeşit vergi ödüyormuş. Yani vergisi olmayan tek nesne, vergi ödenmeyen hiçbir yaşam alanı bulunmuyor bu ülkede. Sadece şu motorlu taşıtlar üzerinden yürütülen vergi talanı bile utanç verici. Düşünsenize, dünyanın en pahalı otomobillerini almak zorunda kalıyor bu ülkenin yurttaşları. Üstelik bir otomobil fiyatının 1/3 vergi iken, yurttaşlar her yıl en pahalı taşıt vergisini ödüyor. Bir yandan sigorta yetmezmiş gibi kasko kıskacında da tutuluyor. Hele bir de egzoz ve araç muayene ücretleri var ki, bilmeyen de sanabilir ki araç muayenesi değil de bir insana tam teşekküllü hastanede ameliyat yapılıyor. Peki, paralı yol ve köprülerden alınan fahiş geçiş ücretlerine, akaryakıtta durmayan zamlara ne demeli? Velhasıl sadece bir taşıt üzerinden bile binlerce lira vergi ödemek zorunda kalıyor Türk insanı ve bu işkenceyi durduracak muhalefet gücü bir türlü yaratılmıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Covid-19 sayesinde AIDS ile Dünya Mücadele Günü.
...1981 yılında bilim insanları ilk kez insanların savunma sistemini belirsiz sebepler nedeniyle zayıflatan bir hastalık ile karşılaştılar. Yapılan çeşitli araştırmalar söz konusu hastalığa sebebiyet veren faktörün HIV virüsü olduğunu keşfettiler.
1 Aralık günü Dünya AIDS ile Mücadele Günü olarak takvimlere geçmiştir. Bu münasebetle hazırladığımız özel sohbeti dinlemeye sizleri davet ediyoruz.
HIV virüsü aslında şempanzelere has bir virüstür ve ilk kez 1930'lu yıllarda Afrika'nın batısında göründü. Araştırmacılar söz konusu virüsün SIV adında bir tür şempanzenin koruma sisteminin bozulması neticesinde insanlara bulaştığını ve HIV olarak da mutasyona uğradığını belirtiyorlar. İnsanlar şempanzeleri etleri için avladıklarında 10 yıllar boyunca virüs yavaş yavaş tüm Afrika kıtasına vardığından da dünyaya yayıldı.
Fakat AIDS hastalığı ilk kez 1981 yılında Amerika'da görüldü. İlk örnekler önce uyuşturucu bağımlıları ve erkek eşcinsel arasında görüldü. O tarihten itibaren HIV virüsü şimdiye kadar dünyada milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu ve geniş çapta yayıldığı için dünyaca bulaşıcı bir hastalık olarak tanındı. Konunun önemi nedeniyle 1988 yılından itibaren insanların bilincini yükseltmek, eğitim ve mücadelede yardım yapılması ve bütçenin arttırılması hedefi ile 1 Aralık tarihi Dünya AIDS ile Mücadele Günü olarak adlandırıldı. En büyük hedef ise insanlara AIDS hastalığının kökünün kazılması ve bunun için birçok çalışmanın yapılması gerektiğini hatırlatmaktır.
AIDS hastalığı HIV virüsünün insan vücuduna girerek bağışıklık sistemini hedef alıp insanda hastalığa sebep olan bir hastalıktır. HIV virüsünden dolayı yaşanan hastalığın 3 temel evresi var. Birinci etapta yoğun enfeksiyon insanda kısa süreli grip benzeri bir hastalık yaşanabilir fakat bu vurgular herkeste görünmeyebilir. Bu yüzden bu hastalık uzun bir süre hiçbir belirti göstermeden insanda kuluçka yatabilir. Hastalığın ilerlemesiyle insanın bağışıklık sisteminde daha çok zafiyet yaşanır. Bu yüzden HIV hastaları tüberküloz ve fırsatçı ve sinsi kanserlere yakalanabilir. En sonda ve üçüncü etapta hasta AIDS hastalığı.
Thank you.